Amerika'nın sesinde Türkiye'de dış politika alanında uzman bir isim olarak tanınan ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde muhalefet hareketini başlatan ve yürüten başkan adaylarından biri olarak da kamuoyunda tanınmış olan Sinan Oğan'la birlikteyiz. Sayın Oğan, Amerika'nın sesine katkınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki üyelik durumunuzu şu an netleştirebilir miyiz? Malum daha öncesinde disiplin kararıyla ihraç edilmiştiniz. Daha sonra yargı kararıyla geri döndünüz. Ancak MHP'den bu dönemde yeniden ihraçlar söz konusu. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile ilişkiniz tam olarak hangi durumda acaba?
Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde her gün ihraçların yaşandığı bir süreçte bu soruyu sormakta son derece haklısınız. Çünkü daha bugün iki genel başkan adayı ve bir parti kurucusu ve çağrı heyeti sözcüsü ihraç edildi. Ben daha önce ilk ihracı yaşayan bendim. Daha önce ihraç edildim. Mahkemeye itiraz yoluyla partiye üyeliğim sağlandı Yargıtay yoluyla. Şimdilik üyeliğim devam ediyor. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi maalesef ki mevcut yönetimi hiçbir şekilde parti içerisinde muhalif sese bir tahammül göstermek istemiyor. Dolayısıyla maalesef ki Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bugün üyeyim ama yarının ne olacağını, yarın kimlerin yeniden ihraç edileceğini bilemiyoruz.
2018 yılı öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir genel başkanlık yarışı olması söz konusu olabilecek mi? Çünkü herkesçe de malum olduğu üzere bir olağanüstü kurultay girişiminiz oldu. O kurultay toplandı ve kararlar aldı. Ancak daha sonra yargı tarafından geçersiz kabul edildi. Dolayısıyla da bir genel başkanlık yarışı şu anda rafa kalkmış gibi görünüyor MHP açısından. MHP'deki durum nasıl devam edecek? Neler bekleyebiliriz?
2019 öncesi zaten 21 Mart 2018 için belirlenmiş, genel merkezce belirlenmiş bir tarih zaten söz konusu. Ama biz bunun geç bir tarih olduğunu zaten ifade ediyorduk. Şimdi de aynı düşüncedeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü kurultay çalışması mahkeme kararıyla, haksız, yersiz bir mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma şeklinde durduruldu. Ve ne hikmetse yürütmeyi durdurma kararının ön incelemesi 2017'nin Mart ayına ertelenmiş durumdadır. Yani yürütmeyi durdurma bildiğiniz gibi geçici bir işlemdir ve ivedilikle bakılıp bir karar verilmesi gerekiyor. Ama mahkemeler bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı konusunda tamamen talimatlandırılmış durumdadır. Bu kararı veren hakim ödüllendirilmiştir. Ankara Adalet Komisyonu Başkanı yapılmıştır. Zaten bizim de bu yönde duyumlarımız vardı ve bu duyumlarımızın da şimdi gerçek olduğunu görüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz muhalefetimizi sürdürüyoruz. Elimizde zaten toplamış olduğumuz ikinci bu hain darbe girişimi olmasaydı yeniden imza toplama süreci başlatmıştık. Bu süreç bu hain darbe girişimiyle akamete uğradı ama zaten ilk bir hafta içerisinde ciddi de bir imza topladık. O da elimizde duruyor. Onun belki önümüzdeki süreçte yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Diğer taraftan bizim genel başkanlık çalışmasıyla beraber aynı zamanda bu hani mevcut anayasa metnine karşı çıkma çalışmalarımız da var ve bunu da sürdüreceğiz. Gerçi bu her adayın ayrı bir çalışması söz konusu olacak. Dolayısıyla bir ortak karşı duruş şeklinde değil, her adayın kendi belirleyeceği yöntemle bu anayasa paketine, mevcut anayasa paketine Türkiye'yi tek adam diktatörlük rejimine götürecek olan bu anayasa paketine karşı şahsen bizim çalışmamız Sinan Oğan ve ekibimiz olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bu önümüzdeki günlerde meclis ve sonrakinde eğer meclisten geçerse de meydanlara inerek devam edecektir.
Siz de değindiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa değişikliğine desteği konusunda. Peki sizce MHP lideri Devlet Bahçeli neden fikir değiştirdi? Çünkü öncesinde MHP'nin çizgisi başkanlık rejimine kesin olarak karşı durmak olarak görünüyordu ve bu yönde çok sayıda açıklama imza atmıştı Bahçeli. Size göre MHP liderinin fikir değişikliğine yol açan sebepler nedir?
Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığa karşı çıkma, yarı başkanlığa karşı çıkma, adı ne olursa olsun parlamenter rejimin dışında bir rejimi kabul etmeme yönünde çok ağır ifadeleri vardır. Ve şimdiye kadar bu yönde de hem eylemde hem de söylemde bu noktadaydı. Ancak ne olduysa ne bizim ne ülkücü tabanın hiçbir şekilde anlam veremediği bir şekilde Sayın Bahçeli aniden karar değiştirdi ve Sayın Bahçeli şimdi başkanlığı adeta AKP'den daha çok savunur pozisyona geldi. Şimdi anayasa madde değiştirilmesi düşünülen anayasa maddelerinin içine bakıyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada katkısı nedir diye merak ediyoruz. Tek bir maddede Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milliyetçiliğinin ülkücü hareketin izini bulmak mümkün değil. Rengini bulmak mümkün değil. Tamamıyla parlamenter sistemi boğan, demokrasiyi boğan, tek adam rejimini güçlendiren bir sistemde aynı zamanda iki partili bir sistemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazancı nedir sorusunun cevabı yoktur. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonu demektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuran kurucu irade buna müsaade etmeyecektir. Bu kurucu irade ülkücü iradenin ta kendisidir. Bu bir tek Sayın Genel Başkan'ın sözüyle veya ona biat etmiş etrafındaki kişilerin sözüyle olacak iş değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamelerinde, parti programında başkanlığa dair tek bir söz bulunmadığı gibi başkanlık karşıtı onlarca sayfa hem seçim beyannamemizde hem parti programımızda ifadeler vardır. Bu şu demektir: Türk milliyetçileri kandırılmaktadır, aldatılmaktadır. Türk milliyetçilerinden mevcut MHP yönetimi hem genel başkan seçilmek için delegelerden 2015'in 21 Mart günü kongrede delegelerden oy isterken başkanlığa karşı duruşu ile oy istemiştir. Başkanlığa karşı çıkacağını ifade ederek oy istemiştir. Şimdi tersini yapmaktadır. Hem de gerek 7 Haziran gerek 1 Kasım seçimlerinde ülkücü tabana, ülkücü harekete başkanlığa karşı çıkma sözü verilmiştir ve bu seçim beyannamesine de yansıtılmıştır. Şimdi ve bu vaatlerle ülkücülerden oy istenmiştir. Şimdi ülkücülerin verdiği oyla ülkücülerin istemediği bir sisteme gidilmek istenmektedir. Bu ülkücüleri kandırmak demektir. Bu ülkücüleri yarı yolda bırakmak demektir. Ve bu parti tüzüğüne göre partinin amaçlarının dışına saptığı için, parti saptırıldığı için mevcut yönetim tarafından, mevcut yönetimin kesin ihracıyla sonuçlanacak bir süreci de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bugün aslında ihraç olunması gereken partiden bizler değil, partiden ihraç olunması gereken parti tüzüğümüze, seçim beyannamelerimize tamamen zıt bir karar alan mevcut parti yönetimidir.
Şunu da sormak isterim. MHP seçmeni konusunda umutlu görüyorum sizi. Başbakanlık rejimine hayır oyu verecekleri yönünde ifadeleriniz söz konusu. Ancak öte yandan mevcut durumla ilgili terörle mücadele gerekçe gösteriliyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP'ye verdiği desteğin de gerekçesi olarak terör söz konusu. MHP seçmeni terör gerekçesiyle başkanlık rejimine evet diyebilir mi?
Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin önüne hangi gerekçeyi koyarsanız koyun, ülkücü hareket tek adam rejimine karşıdır. Ülkücü hareket Milliyetçi Hareket Partisi seçmenleri dün olduğu gibi 19 senedir Sayın Devlet Bahçeli'nin yönetiminde olduğu gibi yarın da parlamenter sistemden, demokrasiden yana olacaktır. Tek adam rejimine karşı çıkacaktır. Sebep terör mü gösteriliyor? Ben o takdirde sorarım. Zira benim gibi bütün ülkücüler de soruyor. Efendim PYD teröründen bahsediliyor. Evet, PYD bir terör örgütüdür. Peki biz dün mecliste haykırıyorduk, ülkücüler meydanlarda haykırıyordu. Kobani denilen Aynel Araf'tan Suruç Kaymakamı'nın resmi açıklaması var. 1350 PYD'li terörist ülkücülerin alın teriyle kazandığı vergilerden, helal kazançtan elde edilen vergilerle Türkiye'de tedavi kim ettirdi? Mevcut iktidar ettirdi. Peki Türk toprakları Barzani'nin peşmergelerine kimin tarafından açıldı? Bu PYD teröristlerine yardımı, Barzani peşmergelerinin yardıma gitmesini kim sağladı? Bugünkü iktidar sağladı. IŞİD terör örgütünün Türkiye topraklarından geçerek Suriye'ye gitmesine kim vesile oldu? Bunlar oldu. Peki çözüm süreci denilen lanet bir süreci Türkiye'ye kim getirdi? Bu iktidar getirdi. Şimdi bunların doğrudan vesile olduğu bu terörü bunların tek adam rejimiyle çözmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ülkücüleri bununla kandıramazlar. Bu mevcut yönetim doğrudan terörün müsebbibidir. Terörün Türkiye'nin başına bela olmasının bilavasıta sebebi mevcut iktidardır zaten. O sebeple ülkücüleri bununla kandıramayacaklardır. Bakınız mevcut yapının getirilmek istenen sistemin o kadar büyük sakıncaları var ki en büyük bizim açımızdan Milliyetçi Hareket Partisi penceresinden baktığımızda iki partili sistem demektir. İki partili sistemde bugün mecliste milletvekili sayısı olarak dördüncü sırada olan bir partinin yaşama şansı yoktur. Bu şu demektir. Başkanlık sistemine geçilirse Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısına kilit vurulacaktır. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Erdoğan'ın çok sevdiği bir söz var. Efendim bizi şunlar kandırdı, bizi bunlar kandırdı. Yarın Sayın Erdoğan rahatlıkla bu sistem geçerse diyecek ki, ya bir dakika diyecek. Sayın Bahçeli bizi kandırdı. Bu başkanlık sistemi federal sistemdir. Federalizmi getiren bir sistemdir. Ben bunu bir kararnameyle düzenleyeceğim diyecek. Kürt kardeşlerimizi haklarını, istediklerini elbette vermek lazım. Sayın Bahçeli o dönemde terörle işbirliğinde, terörle mücadelede bize destek oldu ve bizi kandırdı Bahçeli diyecek. İlk yapacağı iş İki partili sistem ve federal sisteme geçmektir. Geçmişte de bununla ilgili onlarca demeçleri söz konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesinlikle karşı çıktığı, ülkücülerin karşı çıktığı federalizm bu sistemle beraber belki ilk aşamada olmasa da ikinci aşamada getirilecek bir sistemdir. Diğer taraftan bütün gücü elinde bulunduran sistemlerin tamamına yakınında askeri darbelere her zaman davetiye çıkarılmıştır. Bakınız. Bir çetenin darbesinden bahsetmiyorum. Bir FETÖ'cü kalkışmadan bahsetmiyorum. Eğer Türkiye başkanlık sistemine geçer ve burada yazıldığı gibi bütün yetkiler tek elde toplanırsa bunun örnekleri Afrika'da vardır, Güney Amerika'da vardır, Orta Doğu'da vardır. Bir süre sonra heyecanlı generaller bu tek adamlığa heveslenir ve Türkiye'yi rahatlıkla generallerin cuntasıyla karşı karşıya bırakabilir. O sebeple çok partili sistemden, parlamenter sistemden yana her zaman tavır takınmak lazım. Bir de tabii yani eğer anayasa maddelerini tek tek masaya yatırırsak o kadar çok sakıncaları var ki savaşma yetkisini bizatihi başkana bırakıyor. Asker kullanma yetkisi adı altında. Her ne kadar meclisten karar çıkarılması gerekir deniyorsa da diğer maddede asker kullanma yetkisi başkana verildiği için Türkiye'yi bir kişinin eline bırakıyoruz. Sayın Erdoğan varsayalım ki çok makul, aklı başında bu sistemde Türkiye'yi yönetecektir. Ama öyle bir tehlikeli sistem getiriyoruz ki kişilerin insafına kalan bir sistem getiriyoruz. Denge, kontrol, balans, bütün bunların hepsi ortadan kalkıyor. Yarın öbür gün, bunun örnekleri dünyada var. Çok sayıda var hem de. Türkiye'de tesadüfen bir psikolojik rahatsızlığı olan bir delinin eline bu sistem geçtiğinde Allah korusun sadece Türkiye'yi yakmakla kalmaz, dünyayı da yakar. Mussolini, Hitler bunlar böyle sistemlerden ortaya çıktılar. Dolayısıyla her zaman birbirini kontrol eden erkler ayrılığının olduğu bir sistemi Türkiye'de uygulamak lazım. Bu sistemde bakıyorsunuz daire başkanını dahi başkan atayacak. Düşünün. Türkiye'de bütün bakanları, başbakanı, efendim başkan yardımcı, başkan bakanlık zaten kalkıyor. Başkan yardımcılarını, genel müdürleri, daire başkanlarına kadar hepsini tek başına başkan atayacak. Bu şu demektir. Artık Türkiye'de düşük profilli başbakandan sonra düşük profilli başkan yardımcıları, düşük profilli bakanlar, düşük profilli milletvekilleri, düşük profilli genel müdürler ve nihayetinde memuriyet sisteminin içerisindeki en alt belki de yönetim kademelerinden birisi olan daire başkanına kadar düşük profilli bir yapıyı Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Kurumların profili ne kadar çok düşerse, memurların, amirlerin, bakanların, siyasetçilerin profili ne kadar çok düşerse tek adamın diktatörlüğü o kadar çok yüksekte kalmış olur. Bu da Türkiye'yi bir Orta Doğu, bir Güney Amerika diktatörlüklerinden birisi haline getirir. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin önüne hangi gerekçeyi koyarsanız koyun, ülkücü hareket tek adam rejimine karşıdır. Ülkücü hareket, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenleri dün olduğu gibi 19 senedir Sayın Devlet Bahçeli'nin yönetiminde olduğu gibi yarın da parlamenter sistemden, demokrasiden yana olacaktır. Tek adam rejimine karşı çıkacaktır. Sebep terör mü gösteriliyor? Ben o takdirde sorarım. Zira benim gibi bütün ülkücüler de soruyor. Efendim PYD teröründen bahsediliyor. Evet, PYD bir terör örgütüdür. Peki biz dün mecliste haykırıyorduk, ülkücüler meydanlarda haykırıyordu. Kobani denilen Aynel Araf'tan Suruç Kaymakamı'nın resmi açıklaması var. 1350 PYD'li terörist ülkücülerin alın teriyle kazandığı vergilerden, helal kazançtan elde edilen vergilerle Türkiye'de tedavi kim ettirdi? Mevcut iktidar ettirdi. Peki Türk toprakları Barzani'nin peşmergelerine kimin tarafından açıldı? Bu PYD teröristlerine yardımı, Barzani peşmergelerinin yardıma gitmesini kim sağladı? Bugünkü iktidar sağladı. IŞİD terör örgütünün Türkiye topraklarından geçerek Suriye'ye gitmesine kim vesile oldu? Bunlar oldu. Peki çözüm süreci denilen lanet bir süreci Türkiye'ye kim getirdi? Bu iktidar getirdi. Şimdi bunların doğrudan vesile olduğu bu terörü bunların tek adam rejimiyle çözmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ülkücüleri bununla kandıramazlar. Bu mevcut yönetim doğrudan terörün müsebbibidir. Terörün Türkiye'nin başına bela olmasının bilavasıta sebebi mevcut iktidardır zaten. O sebeple ülkücüleri bununla kandıramayacaklardır. Bakınız mevcut yapının getirilmek istenen sistemin o kadar büyük sakıncaları var ki en büyük bizim açımızdan Milliyetçi Hareket Partisi penceresinden baktığımızda iki partili sistem demektir. İki partili sistemde bugün mecliste milletvekili sayısı olarak dördüncü sırada olan bir partinin yaşama şansı yoktur. Bu şu demektir. Başkanlık sistemine geçilirse Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısına kilit vurulacaktır. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Erdoğan'ın çok sevdiği bir söz var. Efendim bizi şunlar kandırdı, bizi bunlar kandırdı. Yarın Sayın Erdoğan rahatlıkla bu sistem geçerse diyecek ki, ya bir dakika diyecek, Sayın Bahçeli bizi kandırdı. Bu başkanlık sistemi federal sistemdir. Federalizmi getiren bir sistemdir. Ben bunu bir kararnameyle düzenleyeceğim diyecek. Kürt kardeşlerimizi haklarını, istediklerini elbette vermek lazım. Sayın Bahçeli o dönemde terörle işbirliğinde, terörle mücadelede bize destek oldu ve bizi kandırdı Bahçeli diyecek. İlk yapacağı iş iki partili sistem ve federal sisteme geçmektir. Geçmişte de bununla ilgili onlarca demeçleri söz konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesinlikle karşı çıktığı, ülkücülerin karşı çıktığı federalizm bu sistemle beraber belki ilk aşamada olmasa da ikinci aşamada getirilecek bir sistemdir. Diğer taraftan bütün gücü elinde bulunduran sistemlerin tamamına yakınında askeri darbelere her zaman davetiye çıkarılmıştır. Bakınız, bir çetenin darbesinden bahsetmiyorum. Bir FETÖ'cü kalkışmadan bahsetmiyorum. Eğer Türkiye başkanlık sistemine geçer ve burada yazıldığı gibi bütün yetkiler tek elde toplanırsa, bunun örnekleri Güney Afrika, bunun örnekleri Afrika'da vardır, Güney Amerika'da vardır, Orta Doğu'da vardır. Bir süre sonra heyecanlı generaller bu tek adamlığa heveslenir ve Türkiye'yi rahatlıkla generallerin cuntasıyla karşı karşıya bırakabilir. O sebeple çok partili sistemden, parlamenter sistemden yana her zaman tavır takınmak lazım. Bir de tabii yani eğer anayasa maddelerini tek tek masaya yatırırsak o kadar çok sakıncaları var ki, savaşma yetkisini bizatihi başkana bırakıyor. Asker kullanma yetkisi adı altında. Her ne kadar meclisten karar çıkarılması gerekir deniyorsa da diğer maddede asker kullanma yetkisi başkana verildiği için Türkiye'yi bir kişinin eline bırakıyoruz. Sayın Erdoğan varsayalım ki çok makul, aklı başında bu sistemde Türkiye'yi yönetecektir. Ama öyle bir tehlikeli sistem getiriyoruz ki kişilerin insafına kalan bir sistem getiriyoruz. Denge, kontrol, balans, bütün bunların hepsi ortadan kalkıyor. Yarın öbür gün, bunun örnekleri dünyada var. Çok sayıda var hem de. Türkiye'de tesadüfen bir psikolojik rahatsızlığı olan bir delinin eline bu sistem geçtiğinde Allah korusun sadece Türkiye'yi yakmakla kalmaz, dünyayı da yakar. Mussolini, Hitler bunlar böyle sistemlerden ortaya çıktılar. Dolayısıyla her zaman birbirini kontrol eden erkler ayrılığının olduğu bir sistemi Türkiye'de uygulamak lazım. Bu sistemde bakıyorsunuz daire başkanını dahi başkan atayacak. Düşünün, Türkiye'de bütün bakanları, başbakanı, efendim başkan yardım, başkan bakanlık zaten kalkıyor. Başkan yardımcılarını, genel müdürleri, daire başkanlarına kadar hepsini tek başına başkan atayacak. Bu şu demektir, artık Türkiye'de düşük profilli başkan, başbakandan sonra düşük profilli başkan yardımcıları, düşük profilli bakanlar, düşük profilli milletvekilleri, düşük profilli genel müdürler ve nihayetinde memuriyet sisteminin içerisindeki en alt belki de yönetim kademelerinden birisi olan daire başkanına kadar düşük profilli bir yapıyı Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Kurumların profili ne kadar çok düşerse, memurların, amirlerin, bakanların, siyasetçilerin profili ne kadar çok düşerse tek adamın diktatörlüğü o kadar çok yüksekte kalmış olur. Bu da Türkiye'yi bir Orta Doğu, bir Güney Amerika diktatörlüklerinden birisi haline getirir.
Değerlendirmeniz MHP seçmeni yönünde, özellikle anayasaya hayır oyu çıkacağı yönünde. Tabii bunu anayasa halk oylamasını sunulduğunda göreceğiz. Yorumlarınız bu yönde oldu.
Biz hem MHP seçmenlerinden umutluyuz, hem de MHP milletvekillerinden umutluyuz. Aynı zamanda AKP içerisinde de 316 imza verilmiş olsa dahi bu sisteme karşı çıkılacağı kanaatindeyiz. Bunun tabii bir tek ön şartı var. Eğer mecliste oy kullanma sisteminde kişilerin oyunu kullanırken demokratik bir şekilde kullanmaları, özgür bir şekilde baskı altında kalmadan kullanmaları sağlanırsa, hem AKP içinden hem MHP içinden ciddi firelerin olacağı kanaatindeyiz. Zaten MHP içinde görüştüğümüz bu 5 arkadaşımızın dışında çok sayıda milletvekilinin de hayır oyu kullanacağını şimdiden söyleyebilirim.
Biz değerlendirmeleriniz ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.